Ayrım 35, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 375. Balkanlarda bir yer. Başka bir yere götürüleceklerini, bir şeyler olacağını hissediyordu. O gün hiç müşteri gelmemişti ve tüm kadınları kahve içmek için ortak kullandıkları salona davet etmişlerdi. Kapıda nöbetçi yoktu ve adamların hepsi duvar boyunca koydukları sandalyelerde oturuyorlardı. Darko cömertçe davranarak masanın ortasına bir paket sigara atmış, Slavenka'nın dışındaki kadınlar sigaraya hücum etmişlerdi. Öteki kadınlar da bir şeyler olacağını hissediyor olmalıydılar ki 10 dakika boyunca hiçbiri bir şey söylemeden sigaralarını içmişlerdi. Kadınlar adı konulmamış bir dayanışma içinde ikişer sigara içmişlerdi o sırada.
''Eşyanızı toplamanız için 10 dakika zamanınız var. Bütün eşyanızı toplayın. Tekrar ediyorum. Bütün eşyanızı toplayacaksınız.'' dedi Darko sonunda.
Bir anda kadınlar ayağa kalktı. Hoş bir beklenti içinde gibiydi hepsi. Neden taşınıyorlardı? Darko ve adamlarının peşinde birileri mi vardı? Biraz sinirli gibiydi galiba. Bir zayıflık mı görülüyordu yüzündeki ifadede? Bir an diğer insanların arasına karıştıklarında kaçmayı denemeye cesareti olup olmadığını düşündü. Ama hemen gözünün önüne eli sopalı karşısında duran Darko geldi. Dalia ve Slavenka'ya neler yaptıklarını hatırladı. Ama tüm bunlar artık onu korkutmuyordu. Artık her gün yaşadığı aşağılamalar ve duyduğu fiziksel acılar öyle bir noktaya ulaşmıştı ki apış arasında duyduğu acının dışında hiçbir acı onu korkutmuyordu. İçeri girip eşyalarını topladı ve kahve salonuna dönen ilk o oldu. Hemen ardından diğer kadınlar da oraya geldiler. İlk kez orada sadece Darko'nun değil diğer adamların da silahlı olduğunu gördü. Diğerleri genellikle silahsız geziyorlardı oysa. Kadınları kontrol etmek için silaha gerek duymamışlardı. Ellerinde çok daha başka şantaj malzemeleri vardı. Gözlerini kapadı. O an içinde bulundukları durum biraz moralini bozdu. Adamların hepsi hali hazırda acımasızdı. Bir de başları sıkışırsa neler yapmazlardı? Hayır, ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaktı. Ve bugün kaçacaktı. Ucunda ölüm de olsa. Şehir merkezi, Ljubljana. Urban Silic holde asılı duran takım elbisesine baktı. Yarın için hazırdı. Tek eksiği yola çıkınca takacağı uygun renkte bir kravat bulmaktı. Acaba lacivert kravatı mı taksaydı? Salona açılan mutfağa yürüdü. Buzdolabını açıp yarım litrelik Union birasını çıkardı. Kutuyu açıp geniş pencerelerden dışarı baktı. Buradan neredeyse tüm şehri görebiliyordu. Çünkü etrafta 9 katlı başka bir bina yoktu. Burayı çok seviyordu. Taşınıp Banlio'daki villalarda oturmaya hiç kimse onu razı edememişti. Oysa yüksek maaş alan ajan arkadaşları çoktan şehir dışına taşınmışlardı. Şehir hayatı ona daha cazip geliyordu. Burada tanınmadan kalabalığa karışmak daha kolaydı. Ayrıca gözlem, izleme ve takip yapması da kolay oluyordu şehirde oturunca. Kendi gündemini takip etmek, gizlice izleme ve takip yapmak Sova'daki işi seçmesinde en büyük etkendi. Koltuğa oturup ayaklarını tabureye uzattı. Ayakları çıplaktı. Üzerinde bir kot pantolon ve beyaz bir tişört vardı. İş saatleri dışında rahat giyinmeyi severdi. Takım elbisesine ve güneş gözlüğüne telefon çalıncaya kadar izin verdi. Telefon her an çalabilirdi. Ama içinden bir his bugünün sakin geçeceğini söylüyordu. Görevini başarıyla tamamlamıştı. Artık bundan sonrası polisin ve mahkemelerin göreviydi. İnsan kaçakçılarının yakalanmasında en büyük çabayı o göstermişti. Her ne kadar operasyon esnasında sakarlık yapmış olsa da onun planı sayesinde şebekeyi çökertmişlerdi. Ama aynı hatayı bir kez daha yapmayacaktı. Bir daha asla kendine bu kadar güvenip yanındaki 5 ajana birden aynı anda izin vermeyecekti. Üstelik kadın peşinde bile değildi. Aptalcaydı ama dersini almıştı. Bedeli ise bir haça onunla gelen 5 adamının bu rezil durumu öğrenmeleriydi. Tabii otel personeliyle Ketil, Ines ve Grado da öğrenmişlerdi. Grado'ya durumu anlatmaktan başka çare yoktu ama önemi yoktu. Grado ona zarar vermek için bunu silah olarak kullanmazdı. Hem komiser eski kafalı ve dürüst bir insandı. Polislik görevini yaparken prensiplere sadık kalma konusunda saygı duyulacak bir adamdı Grado. Ama onun görevindeki bir insan için böyle olmak daha kolaydı. Üstlerinin kendi aralarındaki çekişmelerinin parçası olmuyor, ülke çıkarlarını korumak için siyasi emirler almıyordu. Oysa kanun maddelerini gösterip onlara uygun davranmak lüksü yoktu Siliç'in. Mecbur olsa da öyle yapmayı istemezdi. En şaşırtıcısıysa Grado'nun dün akşam uyumlu davranmasıydı. Oysa o dosyanın tamamen kapattığını sanmışken Grado Moldovyalı kadınlar konusunu soruşturmak konusunda ısrarını sürdürmüştü. Aslında o olay Siliç'i hiç ilgilendirmiyordu. Kendi amaçlarına ulaşmasında önemsizdi. Yarınki yolculuğu için gerekli malzemeyi çoktan ve fazlasıyla toplamıştı. Grado'nun Josip Österreicher'in telefonlarını dinleme isteğini kabul etmesine gerek yoktu. Ama Grado'nun ısrarlarına dayanamayıp evet demişti. Daha doğrusu ona 48 saatliğine izin vermişti. Grado bir hafta süre istemiş, Siliç buna hayır demişti. Uzun sürerse durum ortaya çıkabilirdi. Dinleme cihazını kimsenin haberi olmadan kendisi Grado'ya vermiş, yazılı bir tutanak tutulmamasını sıkı sıkıya tembihlemişti. Dinlemenin süreceği 48 saatin 14 saati geçmişti ve artık endişe etmeye gerek yoktu. Ortaya çıkacak olan şey ise mahkemede delil olarak kullanılamayacaktı. Sadece Grado'nun soruşturmasına ilham kaynağı teşkil edecekti dinlemeden elde edilenler. Hayır, bu yüzden Siliç'in başı derde girmezdi. Tivoli Spor Salonu, Ljubljana. Helle Madsen çok uzaktan attı. Sert şutla Sanye'yi 3 farklı öne geçirince salonda büyük bir alkış ve tezahürat koptu. Öncesinde seyirciler getirdikleri klaksonları çalarak, şarkılar söyleyerek, tempolu alkış tutarak gürültü seviyesini epey yükseltmişlerdi. Ketil Helle Madsen'in takımın en iyi oyuncusu olduğunu kabul etmeliydi. Helle Madsen dünya çapında bir oyuncaydı. Hem 8 sayı atmış hem de bir maestro gibi oyunu yönetip savunmada en öne geçerek takımına destek çıkmıştı. Maçın bitmesine 2 dakika vardı ama handbol maçlarına özgü sayısız duraklamalar yüzünden bu süre 5 dakikaya çıkacaktı. Ne zaman düşen bir oyuncunun terinden zemin ıslansa, ne zaman serbest atış kararı verilse kronometre durduruluyordu. Şansına her iki takım da mola haklarını kullanmıştı. Viborg takımının maçı çevirmesi neredeyse imkansızdı. Salonda yeşil renklerin hakim olduğu Viborg taraftarlarının oturduğu kısma bakarak da bunu görmek mümkündü. Taşlaşmış gibi oturuyor, yanlarında getirdikleri uzun boru şeklindeki alkış balonlarını artık sallamıyorlardı. Ketil VIP tribününün birkaç sıra üstünde basın sıralarında oturuyordu. Beklendiği gibi Josip Österreicher VIP sıralarındaydı. Maça kendini kaptırmıştı. Biraz önce helle sayı atınca iki kolunu birden havaya kaldırarak yerinden zıplamıştı. Ketil Josip Österreicher'in hem kulüp başkanı hem de ana sponsor olmasından dolayı maçın ardından bir süre daha salonda kalmasını umuyordu. Kalırsa konuşma şansı elde edebilecekti. Önce Helle ile konuşması gerekiyordu ama. Hem dünden kalma havada kalan bazı sorular vardı hem de önce Helle ile konuşması Ketil'e Österreicher karşısında daha fazla cephane sağlayacaktı. Maçın son dakikasında Viborg aradaki farkı 2'ye indiren bir sayı daha attı ve Danimarkalı Viborg taraftarları biraz umutlandılar ama hakem maçın 25-23 Sanye'nin lehine bittiğini bildiren son düdüğü çalınca salonda yeni bir gürültü koptu. Sanye handbolda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişti. Sanya oyuncularının soyunma odasına gitmek için hiç aceleleri yoktu. Hep birlikte salonda zafer turu atıyorlardı. Oyunculardan bazıları kollarından çekilerek televizyon kameralarının önüne getiriliyordu. Televizyon muhabirleri önce Helle Madsen'le röportaj yaptı, ardından kaleciyi kamera karşısına geçirdiler. Ketil Österreicher'in televizyoncuların olduğu yere indiğini gördü. Demek kulüp başkanıyla röportaj yapmak burada da gelenektendi. Österreicher bir süre daha salonda kalacak demekti bu. Sanya takımı oyuncuları yavaş yavaş soyunma odasının yolunu tutmaya başlayınca Ketil yerinden kalktı, pardüsüsünü koluna astı ve tribünlerin altındaki koridorun girişine doğru yürüdü. Kapıdaki görevliye basın kartını gösterip geçti. Koridorda 5 metre kadar yürüdükten sonra koridoru kesen başka bir koridorla karşılaştı ve burada sanyeli oyuncuları gördü. Sola dönse Viborg'lu oyuncuların soyunma odasının olduğu yere gidecekti. Viborg'lu oyuncular çoktan soyunma odasına girmişlerdi. Ketil de Sanye'nin oyuncularıyla birlikte sağa döndü ve tam geçecekken kapıdaki görevli tarafından durduruldu. Ketil basın kartını çıkardı.
''Basına geçiş yok burada.'' dedi kapı görevlisi.
''Ne demek basına geçiş yok? Bu güzel zaferin ardından oyuncularla röportaj yapmam gerekiyor.'' dedi Ketil.
''Üzgünüm ama basının girmesi yasak buraya.'' dedi görevli bir kez daha.
''Helle Madsen'le röportaj randevum var. Danimarkalıyım ve onunla konuşmam için bu bile özel bir gerekçedir.'' dedi Ketil.
''Üzgünüm. Basın mensuplarını soyunma odası koridorlarına sokulmaması için kesin talimat var.''
Ketil sesini yükseltmeye karar verdi. ''Bu ne antidemokratik, totaliter bir sistem. Tam Doğu bloku zihniyeti.'' diye bağırdı. Başkalarının duymasını isteyerek özellikle bağırmıştı.
''Biraz sakin ol bakalım, bağırma.'' dedi görevli.
''Ben hem Helle Madsen'in hem de eşi Josip Österreicher'in özel dostuyum. Gidip onu getireyim istersen ha, ne dersin?'' diye bağırdı Ketil bir kez daha. Son söyledikleri işe yaradı. Kapıdaki görevli gözlerini kırpıştırmaya, verecek bir cevap aramaya başladı.
''Tamam, haydi geç.'' dedi görevli sonunda ve Ketil'e eliyle işaret ederek kendisini takip etmesini istedi.
Soyunma odasının kapısının önüne geldiklerinde adam Ketil'e beklemesini söyledi. Kapıya vurdu ve hafifçe aralayarak içeri doğru ''Helle Madsen!'' diye bağırdı ve ardından uzunca bir cümle kurdu. Ketil cümlenin içinde gazeteci anlamına gelen ''Novinar'' sözcüğünü duydu. Adamın konuştuğu oyuncunun Helle olup olmadığını bilmiyordu.
''Adın ne?'' diye sordu görevli.
''Ketil Brandt.'' Görevli kapı aralığından Ketil'in adını söyledi, kısa bir cevap geldi.
''5 dakika.'' dedi adam.
Ketil başını sallayarak adamı onayladı. Bu 5 dakikalık sürede konuşmayı nasıl yönlendireceğini düşünecekti. Parkın içinden geçip spor salonuna yürürken ilginç bir teori aklına geldi. Ya Michael Jensen'in öldürülmesinin nedeni insan kaçakçılığı ya da Moldovyalı kadınlar değilse... Ya Josip Österreicher kıskançlık krizine girip kiralık katil tutarak Michael'ı öldürttüyse, bu olasılığı dışarıda tutmamak gerekiyordu. En azından yerinde bir gerekçe olabilirdi. Bu teorisini Helle üzerinde test etmesi gerekiyordu ama konuşmaya bu soruyla başlamayacaktı. Helle soyunma odasından çıktı, üzerinde kırmızı eşofmanları vardı.
''Merhaba tekrar.'' dedi Helle gülümseyerek.
''Geçmiş olsun, kutlarım.'' dedi Ketil.
''Maçı seyrettin mi?'' diye sordu Helle.
''Evet, seyrettim. Çok iyi oynadınız.''
''Evet, bugün iyiydik.''
''Özür dilerim, haliz karşına çıktım yine, hem de böyle bir maçtan sonra.'' dedi Ketil.
''Önemli değil.'' diyerek sözünü kesti Helle.
Ketil gülümsedi. ''Ben hala Michael'ın ölümünü araştırıyorum.''
''Michael gerçekten bir cinayete mi kurban gitmiş?'' ''Yakalanan mafya elemanları mı öldürmüşler onu? Bugünkü gazetedeki şu adamlar mı?''
''Daha bilmiyoruz. En azından itiraf etmediler. Birbirlerini koruyorlar. Ben de Michael'ın öldürülmeden önceki son saatlerinde neler yaptığını ortaya çıkarmaya çalışıyorum.''
''Anladım. Ben ne yapabilirim?''
''Sen dün eşinin Michael'la ilişkini fark ettiğini söylemiştin. Ne zaman fark etti bunu?''
''Geçen perşembe günü bizim eve girildiğinde giren kişi hizmetçimize saldırarak elini gözünü bağlamış ve bilgisayarımızı açıp bakmış. Ne aradığını bilmiyorum. Bizim e-posta programlarını açmış. Eşim evde çalınmış bir şey var mı diye arama yaparken benim mesajlarım arasında Michael'la yazışmalarımı görmüş. Bu yüzden kavga ettik. Benim mesajlarımı okumasına kızmıştım. O da benim Michael'la ilişkim olduğunu düşünmüş.''
''Ama senin Michael'la ilişkin yoktu değil mi?''
Ketil'in bu sorusu üzerine Helle'nin yüzü asıldı.
''Hayır, daha önce de söyledim ya, aramızda bir şey olmadı.''
''Michael'la genelde nasıl iletişim kuruyordun, mesaj mı yazıyordunuz?''
''Evet, SMS'le yazıyorduk. E-postalarına arada sırada bir bakıyordu. Yola çıkmadığı zamanlarda açıyordu bilgisayarını. Öldüğü gece buluşalım diye ona mesaj yazmıştım aslında. Hafta başında bana Ljubljana'ya geri döneceğini ve Kopenhag'a gitmeden önce burada geceleyeceğini söylemişti. Ama beni aramadı. Belki mesajımı hiç görmedi bile.'' dedi Helle.
''Bana da pazar akşamı mesaj gönderip Kopenhag'a yola çıkacağını yazmış.'' dedi Ketil.
Helle ilk kez biraz gergin göründü, hiçbir şey söylemedi. Ketil'in son söylediği şey Michael'ın öldüğü gece bilgisayarını açıp e-postalarını gördüğünü gösteriyordu. Michael Helle'ye cevap yazmamış ama Ketil'e yazmıştı. Ketil de farkında olmadan kendisinin Michael için Helle'den daha önemli olduğunu açık etmişti. Ketil konuyu değiştirmek istedi ve ''Şu sizin hizmetçiye saldırı olayını biraz da anlatabilir misin? Tam olarak ne olmuş, nasıl olmuş?'' diye sordu. ''Evin dışında saldırmış boyağınaya. Hizmetçimiz bahçe kapısından çıkmak üzereyken adam da bahçeye girmiş. Aslında hizmetçimiz o gün izinliydi ama evde unuttuğu cüzdanını almaya gelmiş. Tüm bunları polise anlattık.'' dedi Helle.
''Biliyorum ama detaylarını bilmiyordum. Eşinin saldırıyı polise şikayet etmediğini söylemiştin.''
''Evet, dün de söylediğim gibi adının böyle bir olayla birlikte anılmasını istemiyordu. Ama sonra biraz fazla cüretkar davrandığını anladı ve eve polis çağırdık.'' dedi Helle.
Ketil işine yaramayacak sorular sorduğunu düşünerek kendine kızmaya başladı. Tekrar ta başa dönmeye karar verdi. Grado'nun görevi olan konuları soracaktı.
''Tüm bu olanlar hakkında eşin ne düşünüyor? Bir şoförü öldü, hizmetçinize saldırıda bulunuldu, evinize girildi.''
''Pek etkilenmiş görünmüyor aslında. Eve hırsız girmesinin ardından biraz gergin görünüyordu. Ama bunun nedeni benim Michael'la bir ilişkim olduğunu düşünmesi de olabilir. Ama bunları konuştuk birlikte.''
Ketil tereddüte düştü. Helle ile konuşmasından elde edeceği bir şey yok gibi görünüyordu. İşe yarayacak bir bilgi edinecekse şansını denemesi gerekiyordu. Elini Helle'nin omzuna koydu. ''Şimdi sana iki soru soracağım. Belki sana çok tuhaf gelebilir bu sorular ama sormam gerekiyor. Bunları sadece bazı olasılıkları dışarıda tutmak için soruyorum. Bana söz ver şimdi, sana bu soruları sorduğumu eşine söylemeyeceksin.''
Helle etrafına bakındı. Her ne kadar etraflarında damca anlayacak birileri yoksa da emin olmak istiyordu. Başını sallayarak Ketil'in sorularını beklediğini işaret etti.
''Eşinin Michael'ın da bulaştığı bu insan kaçakçılığıyla bağlantısı olabilir mi? Eşin suç işleyecek bir adam olabilir mi?''
Helle kaşlarını kaldırarak Ketil'e baktı. Şaşırmıştı. Birkaç dakika tereddüt etti. Belki bu sorunun birkaç değişik cevabı olabilirdi ve o cevaplardan birini seçmeye çalışıyordu ya da böyle bir soru sorduğu için Ketil'i adam akıllı azarlamaya hazırlanıyordu.
Derin bir nefes aldı ve ''Eşimin böyle işlere girişmeyeceğine garanti verebilirim.'' dedi. ''Bunu saf olduğum için söylemiyorum. Mantık böyle gerektiriyor. Böyle bir şey yapmak onun için çok büyük risk taşır. Neden böyle bir şey yapsın? Başarılı bir iş adamı. Bir şeye ihtiyacı da yok. Suça girişmesini gerektirecek bir durumda da değil. Böyle bir işe girmesi kazanacağından çok daha fazlasını kaybedeceği anlamına gelir.''
Ketil Helle'nin ne cevap verdiğinden çok nasıl cevap verdiğini düşünmeye başladı. Cevabı mantıklıydı ve hiçbir kızgınlık işareti taşımıyordu. Ketil bu soruyu sorduğuna sevindi.
''Öteki sorun neydi?'' dedi Helle.
''Cevabını verdin sayılır ama yine de sorayım. Eşin seni Michael'dan kıskandığı için onu öldürmüş ya da öldürtmüş olabilir mi kıskançlıktan?''
Helle soruya şaşırdığını göstermek istercesine kaşlarını kaldırıp gözlerini devirdi.
''Tamam, eşim çok kıskanç bir adam ama asla cinayet işlemez. Sana bunu da garanti edebilirim. Hem ayrıca benim Michael'la aramda geçenleri Michael öldükten sonra fark etti.''
Ketil Helle'nin bakışlarını kaçırıp kaçırmadığını takip ediyordu ama böyle bir çaba göremedi.
''Özür dilerim, bu soruları sadece bazı olasılıkları elemek için soruyorum. Aklını karıştırmayı ya da şüpheye düşmeni istemiyorum. Sadece kendim de rahatlamak istiyorum.''
Helle Ketil'i anlıyormuş, sorularına tahammül ediyormuş gibi Ketil'e baktı.
''Sorun değil, ayrıca çabalarına da hayran olduğumu belirtmeliyim. Karşıma geçerek kocamın katil olup olmadığını sormak cesaret ister.''
''Teşekkür ederim, ayrıca özür dilerim. Artık bundan sonra çok gerekli olmadıkça seni rahatsız etmem.'' dedi Ketil.
''Sorun değil.'' dedi Helle ve arkadaşlarıyla zaferlerini kutlamak üzere oradan ayrılacağını işaret etti.
''İyi akşamlar.'' dedi Ketil.
''Sana da karnaval partisine geliyor musun?''
''Sanmıyorum. Neredeydi parti?''
''Turbo diskotekte, Slovenska caddesinde.''
''Tamam. Bakalım. Belki gelirim.''
Helle soyunma odasına dönerek kapıyı kapattı. Ketil hızla oradan ayrıldı. Koridorun sonundan sola saparak salona geri döndü. Salondaki son seyirciler tribünleri terk etmek üzereydiler. Josip Oesterreicher'i aradı ama göremedi. Ardından basın tribününe çıkıp bilgisayarında bir şeyler yazan Slovenyalı bir gazeteciye sordu. ''Affedersiniz, Josip Oesterreicher'i gördünüz mü?''
''Oesterreicher mi? Biraz önce çıktı galiba.'' dedi genç gazeteci. ''Evet evet, az önce ana kapıdan çıktığını gördüm.''
Ketil gazeteciye teşekkür edip hızla merdivenleri inerek kapıya seyirtti. Salondan çıkıp bilet satış yerinin olduğu ön salonda etrafına bakındı ama Oesterreicher'i göremedi. Dışarı çıkıp otoparkın olduğu yere baktı. Çok sayıda otobüs ve otomobil trafik tıkanıklığı yaratmak üzereydiler. Elini cebine sokup cep telefonunu çıkardı. Maç boyunca telefon cebindeydi. Ketil 5 cevapsız çağrı gördü. Hepsi de İğnes'in yeni telefon numarasındandı. Hemen İğnes'i aradı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 385.